Ayrım 9, Kudüs Güncesi, Al-Subar, Sahar Kalifa, sayfa 144. 24. Bölüm. Zühtü pis bir kabıza yakalanmıştı. Kardeşler ve arkadaşlar ona bol bol sebze, özellikle marul, her türlü meyve yemesini salık veriyorlardı. Zühtü'nün gözlerinde şimşekler çakıyor, alaylarını durdurmazlarsa demir yumruğunu kullanmakta tehdit ediyordu. Akşamları jimnastik yapmaya koyulduklarında onların önünde iblisler gibi çırpınıp durduğunu görüyor, kocaman mengenelerin beynini sıkıştırdığını hissediyordu. Elmadak Sokağı Necip Mahfuz'un Nobel ödülü alan ünlü romanlarından biri, fırlattı. Karnıyla mı ilgilensin, başıyla mı ilgilensin bilemeden bir köşede büzüldü kaldı. Kimsenin kendisini dert etmediğini gördü. Antrenmanlarına dalmışlardı. Bol bol ter atıyorlardı. Ebu Salim Suriyeli fedainin yanına oturmuş, Mesude'nin ve Beyaz Buzağı'nın son haberlerini öğreniyordu. Adil kudurmuş delikanlılara dalgın bakışlar fırlatıyor, sonra kitaplarına ve kağıtlarına gömülüyordu. Zühtü'nün içinden acı verici bir ev özlemi koptu. Yüzünü duvara doğru çevirerek gizledi ve gözlerinden birkaç damla yaş aktı. Sadiye ve çocuklar neredeydi? Ya Hamada? Hapisten çıkmış mıydı, yoksa kanadı kırık bir güvercin gibi hep oturuyor muydu? Ya Adil, Ebu Sabır ve Ferit el-Atraş'ın yerindeki şarkıları? Ya meyan kökü ve keçi boynuzu satıcısının, Kur'an okuyan Abdülsamed'in, Abrel Basit'in sesine karışan çan sesleri? Renkleriyle, çevreleriyle belleğinde canlanıyordu şehir. Orada her şey güzeldi, kokmuş balık varili bile. Ama buradakilerin tümü kapkara, İç karartıcı ve soğuktu. Buradaki Adil'in yüreği, oradaki Adil'in yüreğiyle aynı değildi. Zaman zaman asıl Adil'le aynı sözleri ettiği doğruydu ama bu, kitaplarına gömülmek için insanlara sırt çeviriyordu. Yürek, yaşam sıcaklığına karışmazsa, sevecenlikle nasıl aydınlanacaktı? Öteki Adil çok konuşmuyordu ama sessizliği bile gevezeydi. İnsanlar yalnızca ağızlarını açtıkları zaman konuşurlardı. Adil el-Kermi farklıydı. Büyüktü, migrenden, ishalden ve süren ev özleminden daha büyüktü. Ya Sadiye, ya çocuklar, ya onların doymak bilmeyen ağızları. Onları kim çekip çevirecekti, kim besleyecekti? Tutukluluğu birkaç ay daha sürerse Sadiye'nin bileziklerine elveda. Üzülme Sadiye, başkalarını alırım. Surat asma böyle, çirkin bir maymuna benziyorsun. Bunu sana bin kez söyledim. Ben sana bilezikleri güzel kollarını süslesin diye almadım. Bilezikler ancak tutuklandıktan sonra anlaşılan başka işlere yarıyor. Bankaların hiçbir şeye yaramadıkları anlaşılan bir dönemde güvenceli bir tasarruf bankası bu altınlar. Zaten işgal orduları karşısında bankalar ne yapabilir ki? Direnmek mi? Direniş örgütü? PKÖ'ye bağlı ve İsrail işgali altındaki halkı desteklemekle yükümlü bir kuruluş. Özgün adı El-Sumudiye. Bile direnmedikten sonra tükenmiş bir halkın kararlılığı konusunda ne denebilir ki? İyi oku Abdelbaset. De ki, Eûzü billah, benim gibi başı ağrıyanlar, ishali olanlar seni dinlemeyeceklerdir. Boş ver. Hani o bol mercimekli sos öğütleri veren kadın köşesine bile aratıyor bu nalet kabızlık. Direnmekten alıkoyuyor. Nasıl direnmeli? Mercimekli yemeklerin nerede Sadiye? Şimdi mercimekler bile değerli. Ne dünya? Tutuklular halter kaldırıyorlardı. Bunları inşaat çimentosuyla ve boş plastik kutularla yapmışlardı. Özenle kaldırıyorlardı, özenle yere bırakıyorlardı. 10 kız çocuğu arasında tek erkek çocuğunu taşıyan şefkatli bir baba gibi tutuyorlardı ağırlıkları. Günlük gezilerine çıktıkları zaman bunları örtülerle sarıyorlardı ve Sabri, arama günleri onları revirin kapısının arkasında gizliyordu. Cin gibi askerler her olayı izliyorlardı. Bakışları yasak ve gizli olanı arıyordu. Ve her şey yasaktı, her şey yasaklanmıştı, oğlancılık ve ispiyonculuk dışında. Ama Adil'le arkadaşları, ahlaksal ve cinsel sapıklıkları yakından izliyorlardı. Ebu Salim bile fazla yemek almaktan dolayı suçlanmıştı. Onun isteğiyle bir ceza mahkemesi kurulmuş ve Suriyeli fedaiden cezayı yerine getirmesi istenmişti. Ama o buna karar veremediğinden öteki iki kişi tarafından tabakların gürültü çıkardığı ve tavlaların şamatasının duyulduğu delicesine bir tören sırasında suçluya okkalı bir tokat atılmıştı. Hükümet içinde hükümet. Adil, devrimin bilinci gibi ortaya çıkan 23 numaralı koğuşun ortasında bağdaş kurup oturmuştu. Ama yüreği nedenle buz gibiydi. Ey dünya! Yalnızca yerine getirmemiz için buyruklar veren öteki yöneticiler gibi olmasından nedenli korkuyordu. Ve tarihin parıldayan güzel adlar altında yinelenmesinden, demokrasi, sosyalizm, proletarya, Stalin orağını havaya kaldırıyor ve milyonlarca kelleyi biçiyor. Kitleler haykırıyor ve bu kadiri mutlak ilahı alkışlıyorlar. Moskova'nın ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin zaferini şarkılarla söylüyorlar. Selam olsun sana Adil Elkermi, kulakların çınlasın. Şimdi anlıyorum önerilerini. Lanet olası ishal. Sadiye'nin bilezikleri yakında yitip gidecek. Bundan böyle kadın köşesinin öğütleri kendisine dikkatle dinleyen kulaklar bulamayacak. Ne Abdelbasit'i ne Feridel Atraş'ı. Alanda yapılar ne denli devleşirse gezinenler o denli cüceleşiyordu. Yapılar yükseliyordu. Toprak sokaklarda ayak sürüyen Tanrı'nın kulları üzerinde daralıyordu. Adil'in akşam kursları, olayları, ishale olanların anlamalarını zorlaştıran bir tarzda yorumluyordu. Elmadak Sokağı, başlangıca ve sona doğru açılan ilk yoldu. Kısır kitaplar yalnızca aydın ellerinin ulaşabileceği yüksek raftan sarkıyordu. Benim ellerim, kerpeten ve İngiliz anahtarlarını kullanmaktan başkasını bilmiyor. Benim kafam, parafin yağlı yeşil marul salatasından başkasını düşlemez. Bir kaşık morina ciğeri yağı, tüm anlatımlardan, Adil'in kafasındaki tüm terminolojiden daha iyidir. Adil yaklaştı. Neyin var Zühtü? Hep Sadiye ve çocukları mı düşünüyorsun? Unut dostum, bu yalnızca bir başlangıç. Unut, et ve lokma nasıl unutulabilir? Sadiye önünde saygıyla eğilmeye değer biçimde güzel sebze pişirirdi. Bu yalnızca bir başlangıç, sonun başlangıcının başlangıcı. Bir küçük burjuva için pantolon kırışığının ne denli önemli olduğunu gördün. Öz bacısından daha önemli. Burjuva kendi kurbanını mahkum ettikten sonra kendi kendini mahkum etti. Bu ülke pislikle doldu. Sen ben bir temizleyici ekibi oluşturacağız. Kardeşim, Adil Elkermi'nin Salt adının anımsanmasıyla ortaya çıkan binlerce amber kokusu. Bu adamın ne söylediğini duyuyor musun? Beni temizlik işçisi yapacak. Kabul etmeli miyim? Temizlemek, elleri kirletmeden olanaksızdır. Bu ellerin bu kötülüğe alışmasından korkuyorum. Böyle giderse bu olgundur, bu hamdır demeden görev gereği her şeyi koparmasından çok korkuyorum. Şolomo'nun kafatası yarıldı. Kanlar kim ve tiksintiye alışmış yüzünü suladı. Şolomo bütünüyle kötü değildi. O da insan evladıydı, senin ve benim gibi. Ama kendisinden önceki binlerce Şolomo gibi bir eşekti. Ben de eşeğim. Bir Demet Yonca ve adi bir Semer için dövüşen iki eşek. O hastanede, ben hapiste. Fabrika üretiyor, Allah'ın kulları tüketiyor. Şalom, İbranice barış anlamında. Gökdeleni gitgide büyüyor. Batı Şeria'nın göbeği gittikçe büyüyor. İsrail Radyosu Altın Yeruşalayim. Yahudileri Filistin'e çekebilmek için söylenen bir marş. İstanbul, İstanbul, taşın toprağın altın, türünden bir şarkı. Şarkısını yineleyip duruyor ve Feyruz, ünlü Lübnanlı kadın şarkıcı. Baalbek tapınaklarının sütunları için şarkılar söylüyor ben buradayken, sen oradayken ve her birimize semer vurulmuşken ve hava civayı ve de sloganları tıkınmayı öğretiyor. Adil, yaşam önemli değildir yurt uğruna dedi. Ya yaşam uğruna yurt hiç önemli değildir. Bunu sen söyledin. Marx söyledi. Sen mi Marx mı? Bilmiyorum. İshal kafamda, migren karnımda. İkisi de birbirine karıştı. Kabızlık da zıtlıkların ortak paydası. Bir lokma ekmek, bir yatak, bir ağ. Ve belleğinde Sadiye'nin Hayfa Limanı'nın çakıl taşları gibi parıldayan kalçaları ve ben hapiste insanı kendinden geçiren marşlar dinliyorum. Ama bir tabak sıcacık mercimek çorbası için kıvranıp duruyorum. Adil örnekleri ve dersleri yineliyor. Beni rahat bırak Adil. Tüm kitapların ve anlatımlarınla bir karış morina ciğeri yağı bile alamam. Suriyeli fedai sordu. Kendini nasıl hissediyorsun? Gözlerim kararıyor. Haydi, sana bir çay yaparız, yüreğin ferahlar. Kovaları ver Ebu Salim. Sühtü elleri karnının üstünde onları izlerken her ikisi de hemen ateş yakmaya giriştiler. İki kovayı karşılıklı koydular. Boş bir reçel kutusunun deliklerinden iki kenevir ipi geçirdiler ve iki kovanın üzerindeki bir süpürgenin sapına astılar. Ardından bir karton yumurta kutusunu parçalayarak reçel kutusunun altına koydular. Kutuyu suyla doldurduktan sonra ateşi yaktılar. En uzaktaki köşeden bir grup şefi bağırdı. ''Sizden sonra bizim sıramızı da koruyun.'' Adil sordu. ''Siz beni kendinizle birlikte saydınız mı?'' Suriyeli kendini beğenmişlikle yanıt verdi. ''Kesinlikle, rica ederim kardeşim.'' Zühtü kocaman bir çay bardağı aldı ve bekleyenleri istekten üzecek bir gürültüyle çayını içmeye başladı. Suriyeli onu avuttu. ''Neyin var Zühtü? Konuş be adam, konuş, içindeki sıkıntıları unutursun. Sadece ishalin varmış gibi gözükmüyorsun. Özlemlerinle vahşileşmiş gibisin. Düzelir, düzelir dostum. Yarın görüş günü seninkileri göreceksin. Oysa ben ne bahtsızlık. 5 yıldır kimseyi görmedim.'' Zühtü yanıt vermedi. Lübnan sınırlarındaki topçu taburu kadar suskun kaldı. Ebu Salim ona sordu. ''Mesude'nin son haberlerini vermemi ister misin? Beyaz buzağı sizlere ömür. Lanet olsun bu yoksulluğa. Bu doğumundan sonra bir ay geçmeden ölen 3. buzağı. Bu lanet olası inek nasıl bir hastalığa yakalandı bilmiyorum. Onları dolunay gibi güzel olarak dünyaya getiriyor ama sonları toprak oluyor. Senden uzak olsun. Kötü bir yazgı.'' Ne ki ona kimse karşılık vermediğinden o da sustu. Çayın yüzeyindeki yüzünü seyretmeye başladı. Ardından sessizliği bozdu. ''Yarın görüş saatinden önce tıraş olacağım. Yoksa Üm Salim geçen kez tehdit ettiği gibi soğanlı tavuğu vermeyecek.'' Suriyeli'nin yüzü aydınlandı. ''Soğanlı tavuk mu? Allah'ım, kardeşlerim, Ebu Salim özellikle beni unutma. Seni unutur muyum hiç? Herkesi unuturum ama seni değil. Nasıl olur?'' ''Dostum, sen burada yapayalnızsın. Ailenden, akrabalarından yoksunsun. Ülkenden ve yakınlarından uzaktasın. Sen bizim göz bebeğimizsin. Üm Salim senin için özel olarak tavuk pişirmeye söz verdi. Ama hücrenin yönetmeliğini biliyorsun. Adil tümünü alıyor ve parça parça üleştiriyor.'' Adil ciddi bir tavırla yorumladı. ''Başkalarının yiyeceğinden de payının olduğu gibi. Sosyalizm budur.'' Ebu Salim Zühtü'nün omuzuna sıkı bir yumruk attı ve fısıldadı. ''Soğanlı tavukta bile bize sosyalizm kapitalizm yapıyor. Ben bilir miyim ki?'' Hepsi bardağın içinde kendilerini seyrederek çaylarını içti. Suriyeli sevecenlikten titreyen bir sesle sordu. ''Bardakta ne görüyorsunuz?'' Ebu Salim yanıt verdi. ''Üm Salim'in fırınını görüyorum. Fırının önünde çömelmiş bir kadın. Kollarını kıvırmış, alnı ter içinde.'' Elleri hamur yoğuruyor ve kızgın taşların üzerine ekmek somunlarını yerleştiriyor. Ya sen ne görüyorsun? Suriyeli düş kuruyordu. Tanımadığım bir çocuğun yüzünü görüyorum. Oğlum olduğunu söylüyorlar. Adı Nidal'miş. Böğürtlen büyüklüğünde kırmızı bir lekeyle nişanlanmış yanağını gözlerimin önünde canlandırıyorum. Bu olmalıydı. Kesinlikle. Çünkü olayın unutulmaz bir öyküsü var. Salihiye'de yürüyorduk. İzdihar hamileliğinin ilk aylarındaydı. O sırada bir villanın duvarını aşan kocaman bir böğürtlen ağacı gördük. Böğürtlenler güzel kokuyordu. Kıpkırmızıydılar. İzdihar çocuğun yüzünde izin çıkmaması için benden bir böğürtlen istedi. Bir taş aldım ve çok yükseğe fırlattım. O zaman villanın sahibi duvarın arkasından ortaya çıktı. Bana küfretmeye başladı. İzdiharı elinden tuttum. O da bana bir böğürtlenin bir rezalete değmediğini söyledi. Adil ağır bir tavırla araya girdi. ''Bu olayları daha da açıklıyor. Sen bugün böğürtlen ağacının ve villanın sahibi yüzünden hapistesin. Onun çıkarlarını korumak için yaşamını verdin. Ve o senin için tek bir böğürtlen tanesi vermedi. Anlıyor musun?'' Suriyeli yanıt vermedi. Çayın yüzeyini seyretmeyi sürdürdü. Düş kurdu. ''İzdiharın yüzünü görüyorum. Onu ilk bakışta sevdim. İşe gitmek için onun evinin önünden geçerdim.'' Yıllar boyunca onu fark etmeksizin, onun varlığına dikkat etmeksizin aynı yolu gittim geldim. Bir gün merdivenlerinin basamakları önünden geçiyordum. Aşağı soğuk sular döküldüğünü hissettim. Havaya sıçradım, geri çekildim. ''Kör müsünüz, nesiniz?'' diye bağırdım. Kafamı kaldırdım ve billur gibi parıl parıl parlayan bir çift kalça gördüm. Bir elinde süpürge, ötekinde de dolu bir kova tutuyordu. Kırmızı bir başörtü saçlarının dağılmasını önlüyordu. Dudaklarının bir yanında altın bir diş parlıyordu. Bir güvercin gibi kuğurdadı. Kızma kardeşim, kusura bakma ama gelecek kez de gözlerini aç. Gözlerimi iyice açarak, kalçalarının aklını seyrederek söyledim. Görüyorum, iyi görüyorum. Ama sen bak, beni ne hale koydun. Gözlerimiz kıvılcım dolu bakışlar fırlattı. İki ceylan ve öldürücü bakışları. Aman tanrım. Gülümsediği zaman haykırdım. Süpürgen kovan olayım ey yavrum. Kovanın tümünü boşalt kafamdan aşağı. Allah belamı versin bir adım atarsam. Kahkahayı patlattı. O günden beri gidiyorum, geliyorum, gidiyorum. Selam diyorum, iyi akşamlar diyorum ve gözlerimizden barutlar, kayuşalar fışkırıyor. Zühtü duygulanmıştı, gülümsedi. Suriyeli fincanın içinde düşlerini sürdürdü. Evlendik, hamileydi. Eylem için beni görevlendirdiklerinde ona dedim ki, karnındaki erkekse ona Nidal. Nidal, Arapça mücadele demek. Adını ver. O da Nidal adını verdi. Adil sert bir tavırla yineledi. Nidal, sömürülen sınıfların mücadelesidir. Kimse onu dinlemedi. Her üçü de mutlu uzak anılarına gömülmüş olarak ondan ve onun açıklamalarından uzaktaydı. Suriyeli devam etti. Kızılhaç yetkilileriyle görüşüp işleri yoluna koyacağına söz verdi. Aileme bir ziyaret ayarlanacaktı ama işte yıllardır bekliyorum. Artık buna inanmıyorum ama inanmayı sürdürmem gerekir. Bu umudum olmasaydı yaşamım senin suratın gibi olurdu Zühtü. Zühtü gülümsedi, kafasını salladı. İşte gülümsüyorum, böylesi hoşuna gidiyor mu? Ardından birden fırladı. Galiba geliyor. Tuvaletlere doğru koştu. 15. Bölüm. Zühtü arkadaşına doğru kaçamak bir bakış fırlattı. Nikotinden sararmış parmakları deviniyor ve makas elinin arasında işliyordu. Onu gevşetmeye çalışan Zühtü ortaya bir laf attı. ''Sana pis bir fıkra anlatacağım Ebu Nidal.'' Suriyeli savaşçı kayıtsızlığını belirten bir mimik yaptı. ''Anlat bakalım.'' Zühtü öyküyü anlattı ve her cümle arasında kahkahayla güldü. Suriyeli soğuk soğuk gülümserken düşünceleriyle çok uzaklardaydı. Zühtü öyküsünü bitirince tüm tutuklular gürültülü seslerle güldü. Ebu Nidal terbiyeli bir şekilde gülümsedi ama gülmedi. Zühtü'yü acı ve hüzün dalgası kapladı. Onun kolu kanadı kırıkken ve acı içindeyken ben gülüyorum. O eşinin ve oğlunun yazgısı hakkında içi rahat değilken biz tümümüz yakınlarımızın ve dostlarımızın varlığından yararlanıyoruz. Yarın oğlunun doğum günü. 5 yaşında, babasından geriye bir anıdan başkası kalmamış. Baba da yalnızca gizli gizli ağlayarak ya da karabasanlarında dile getirdiği sessiz sevecenlik bunalımları içinde. Geceleri kaç kez uyandım onun örtüsünün altında yüzü duvara dönük ağladığını duyarak. Ama başkalarının önünde duygularını gizlemede üstüne yoktur. Ne ki bugünlerde zayıfladı, yüzü soldu. Sanıyorum umutsuzluğa kapılıyor. Kızılhaç'ın vaatleri sahte umutlarını beslemiyor artık. Kaçak bakışlarla yeniden arkadaşına bakmaya başladı. Öteki dikiş makinesinin iğnesine iplik geçirmekle meşguldü. Ama titreyen eli başaramıyordu. Miyopluğunu öne sürerek ipliği kendi yerine Zühtü'nün geçirmesini istedi. Zühtü ipliği iğneye geçirdi ve gömleğin cebinin dikilmesiyle ilgileniyormuş gibi yaparken mırıldandı. ''Sigarayı bırakacağım, formumu korumak için bir spor kulübüne kaydolacağım.'' Suriyeli büyük bir istekle ona sordu. ''Sigara payını kime vereceksin?'' Zühtü saygınlıkla ''Sana vereceğim.'' dedi. ''Ama kimseye söyleme.'' Sözcüklerinin başkaları tarafından duyulduğu korkusuyla çevresine bakındı. Ama hepsi makinelerle ve gömleklerle ilgileniyordu. Biri önemli bir haber bildirdi. ''Mutfaktan sızan bilgilere bakılırsa bugün kabak dolması yiyeceğiz.'' ''Kabak dolması yok. Başka bir şey söyle. Bunu yapacaklarına inanılmaz. Geriye bir bela daha kalıyor. Her bir tutukluya bir kabak verecek olsalar, bu mutfaktakilerin 800 ya da daha fazla kabağı oyacakları anlamına gelir. Ve bu, işlemi yalnızca Nablus tutuk eviyle sınırlandırırsan böyle. Daha da ileri gidip Batı Şeria, Gazze ve İsrail'deki tutuk evlerini de sayacak olursan, bu engin tasarıyı gerçekleştirmek için tüm ülkenin ekiplerini seferber etmeleri gerekir. Birbirimizi kutlayalım arkadaşlar ve haber doğruysa devlet bütçesinin yıkılacağını ilan edelim.'' Gömlek kolunun üzerine eğilmiş bir başkası söze karıştı. ''Bu kadar çabuk kutlamayın birbirinizi. Haber doğruysa amaçlarına ulaşmak için tüm teknolojilerini harekete geçireceklerdir. Bir tek makineleri bile bir saniye içinde 50 kabak oyabilir. Tüm ekiplerini Eğer denebilirse, vaat edilmiş yemeğin hizmetine vermek zorunda olmayacaklardır. Sen her zaman bozguncusun, her zaman kapıyı suratımıza kapatırsın. Bırak da umut edelim kardeşim, suç mu bu? Yenilmişlerin umudu bir gülünçtür. Zühtü sinirlendi. Bundan sonra sana bir tek sigara verirsem karın boş olsun. Bozgunculukla suçlanan adam gülümsedi ve işinden başını kaldırdı. O düşünce sen beni dinlemeden önce de vardı Zühtü. Arkadaşına verdiğin sözü yerine getirmemek için neden benim bozgunculuğumu gerekçe gösteriyorsun? Her ikisi de karşılıklı öfkeli bakışlar fırlattılar. Zühtü sesli sesli güldü. Beni duydun pezevenk. Arkadaşına bir dirsek çaktı. Duyuyor musun Ebu Nidal? Bu şeytanlar hiçbir şeyi kaçırmıyorlar. Bir diğeri övünerek, tutuk evinin birçok iyi yanları var dedi. Burada dikkatli olmak, tuvaletlerde bile söyleneni yakalamak öğretiliyor. Zühtü de içinde olmak üzere herkes kahkahayı bastı. Zühtü sordu, ne demeye getiriyorsun boş boğaz? Söylediğimi söylemek istiyorum. Senin ve ötekilerin kafasından geçenlerin tümünün sorumlusu değilim. Hiç de değil. Ama neden açık açık yapılmıyor? Sosyalizm kendi payına sahip olmak hakkını engellemeyecektir. Örneğin kabağını ne istersen yapmakta özgürsün. Yersin, bardak altına koyarsın, içine saman doldurursun. Özgürsün, bana vermekte de özgürsün. Ben de kabul etmekte özgürüm. İşte şu andan itibaren siyasal davranışın kuralları. Ebu Nidal de olmak üzere herkes kahkahalarla güldü. Zühtü umutsuz bir tavırla kafasını salladı. Tanrı beni bu iblislerden korusun. Her birinin kafası Ben Gurion'un kafasından daha iyi çalışırken onlarla nasıl başa çıkılır? İsrail yaptığına dikkat etmeli. Bağrında yılan besliyor. Tutuk evleri Katyuşa mezarlığı olacağına beyin fabrikası haline geldi. Tarihin yargılaması zor olacak. İşgal iyi bir nimet miydi yoksa bir ceza mı? İşte sorun bu. Zühtü elinde 8 sigarayla dikiş atölyesinden dışarı çıktı. Sözünü yerine getirmek için güneşli avluda Ebu Nidal'i bekledi. Sigaralara bakmak içinde istek uyandırdı. Ama kendini tuttu ve 3 gün sürse de kararını bozmamaya söz verdi. İş bağlanmıştı, geri dönülemezdi. Bir erkeğin sözü ne de olsa kılıçtan daha keskindi. Yalancı bir neşeyle kendi kendine söylendi. Erkek ayaklarından değil, dilinden bağlanır. Ama demir kapının ardında sigaralarını yakan ayakta 2 İsrail askerini görünce elini sigaralardan birine doğru uzatarak ''Abu Nidal 8 yerine 7 sigara alsa ne olur?'' diye mırıldandı. Bu define aklının köşesinden bile geçiyor muydu? Ilık bir güneş vardı. Bir ağacın gövdesine yaslanınca yeryüzü ve özgürlük anımsanıyor. Belleğinde dış dünyanın görüntüleri ard arda geçit yapmaya başladı. Özellikle Tel Aviv'e günlük yolculuğu bir film şeridi gibi geçiyordu. Sabah, şehir süt gibi bir sisle kaplı olurdu. Kafa uykudan kazan gibiyken otobüslere binilirdi. Tulkarim tepelerinde esen yel, portakal çiçeklerinin kokusuyla dolu olurdu. Huduri okulunda okaliptuslar Kamel Dağı'nın semalarında Tanrı'nın tülleri gibi sallanıyordu. Adil Elkermi'nin sesini duymak koştu ve insanın yüreğini sevecenlikle, kardeşlik düşleriyle dolduruyordu. Ah Adil Elkermi, Allah'ın selamı üstüne olsun, sevginin tüm acılardan daha güçlü olduğunu gel de öğret onlara. Ama Adil Elkermi, tutuk evinin korkunç deneyimini edinirse ne olacaktı? Aynı ruh yüceliğini, hatta aynı sevgiyi koruyacak mıydı? Sigarasını yaktı. Tutuk evinin kocaman araba giriş kapısına götüren kapısını gözleyerek uzun bir nefes çekti. 2 askerin kapıyı açtığını ve 5 yaşından daha büyük olmayan bir veledi derbest ettiklerini gördü. Çocuk avluya doğru koşmaya başladı. Tam ortada durdu. Özel bir yüz arıyormuşçasına çevresine bakındı. Zühtü'ye doğru koştu ve sordu. ''Sen benim babam mısın?' Zühtü'nün elinden sigara düştü, yüreği hızla çarpmaya başladı. Sözcükler boğazında tıkandı kaldı. Alabildiğine şaşırmış öteki insanlara baktı. Ötekiler kapının yanında ayakta duran 2 kadına bakıyorlardı. Çocuk diretti. ''Sen misin benim babam? Sen Nidal misin?'' Çocuk hıçkıra hıçkıra ağlayarak Zühtü'nün kollarına atıldı. Zühtü ağlayarak titreyen küçücük vücudu göğsüne bastırdı. Adamlar şaşkınlıkla gözlerini çocuğa dikmişlerdi. Bazıları daha fazla bakmamak için hücrelerin koridoruna kaçtılar. Ötekiler sessizce ağlayarak yüzlerini avlu duvarına doğru döndüler. Subay eşliğinde ilerleyen 2 kadın yüzlerini sildi. Zühtü kapıdaki 2 nöbetçi askere şaşkınlıkla baktı. ağlıyorsunuz. Vahşice davranışlar, tutuk evinin duvarları arasındaki işkenceler sizi ağlatmıyordu ama 5 yaşından daha fazla olmayan bir çocuk ağlatıyor mu? Suriyeli koşarak dikiş atölyesinden çıktı. Çocuğu Zühtü'nün kollarından aldı, sarıldı ve ağladı. Gözyaşlarının yolu uzundu. Mücadele yolundan daha uzun. Çocuğun arkasında anne ayakta gözyaşlarını siliyordu. Siyahlar içindeki büyük anne az daha yere düşecekti. Adamlar onu tuttular. Biri yüksek sesle seslendi. ''Allahu Ekber ey yiğitler! Özgür ve Arap Filistin!'' Avlunun acı dolu sessizliği içinde gırtlaklar yineledi. ''Yaşasın özgür ve Arap Filistin!'' Askerler gözyaşlarını sildiler, kapıyı dışarıdan kapadılar, betonarmenin direkleri arasında bir köşeye gizlendiler. 9. ayrımın sonu, sayfa 158.